Herkese merhaba arkadaşlar, ben Erdi Özağa.
Merhaba, ben Enda Yıldız.
Yine yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bu defa inceleme konuğumuz Casper'ın CLC4030U adını verdiği yeni nesil dizüstü bilgisayar modeli olacak. Öncesine teknik özelliklere bakalım, ardından bu bilgisayar hakkında söyleyecek çok fazla şeyimiz var.
Teknik özellik tarafında ürünün model kodundan da anlaşılabildiği gibi Intel'in Core i3-4030 işlemcisi kullanılıyor. 4 GB sistem belleğimiz var. 15.6 inç ekranımız Full HD çözünürlükte. 500 GB sistem belleği var. Optik sürücü sistemi içerisinde dahil edilmiş ve ön plana çıkan özelliklerin arasında klavye bölümünün metal olduğunu görüyoruz.
Evet, teknik özellikleri geride bırakmadan önce bu donanımla fiyat arasında bir bağlantı kurmak gerekirse biz bu video öncesinde Türkiye pazarında bir fiyat araştırması yaptık. Hani şunu söyleyebiliriz, en azından bu videonun çekildiği tarih itibariyle Casper'ın CLC4030U modeli için belirlenen son kullanıcı satış fiyatını göz önüne aldığımızda aslen o fiyat segmentinde Full HD paneli sahip dizüstü bilgisayar modelinin olmadığını görüyoruz. O noktada işte karşınıza iki seçenek çıkıyor. Ya Full HD panele sahip bir dizüstü bilgisayar alıp diğer donanımsal bileşenlerden biraz feragat edeceksiniz. Ya da ekran çözünürlüğünü düşüreceksiniz ki orada artık alışılagelmiş 1366x768 çok yaygın bir şekilde karşımıza çıkıyor. Bu çözünürlüğü tercih edip belki daha hızlı işlemci, belki harici ekran kartı gibi konfigürasyonlardan birisini seçeceksiniz. Bu arada Casper birinci yöntemi belirlemiş bu model için. Donanım olarak bakıldığında çok mütevazı bir altyapıya sahip ama Full HD çözünürlükle en azından bu fiyat segmentinde ekran tarafıyla fark yaratmayı başarıyor Ender.
Evet, senin dediğin gibi Full HD bilgisayarlara baktığımızda bu ürünün fiyat bandının daha yüksek olduğunu görüyoruz ama donanımsal olarak da onların bazı avantajları var. Daha iyi işlemci, daha fazla bellek gibi. Bu ürün biraz daha yüksek çözünürlükte ekrandan faydalanabilecek şekilde dizayn edilmiş. Diğer bileşenler hafif tutulmuş. Nedir mesela? Bir hafif ofis uygulamaları olur. Ne bileyim, bir Photoshop'ta ufak bir şeyler editleme, Excel tablolarını görüntüleme konusunda Full HD ekranın hakikaten faydasını görebiliyorsunuz. Aynı zamanda da işlemcinin çok hani önem arz etmediği uygulamalar oluyor bunlar. Tabii ki kullanıcının daha istediği yüksek performans varsa bu bilgisayar yavaş yavaş tıkanmaya başlıyor. Ondan da bahsedeceğiz. Full HD çözünürlük bir avantaj ama yanında birkaç bir ekstrası daha olsa daha fazla ön plana çıkabilecek bir bilgisayar olacağını söyleyebiliriz. Çünkü eleştireceğimiz hakikaten birkaç noktası olacak.
Evet, tasarıma geçeceğiz ancak tasarıma geçmeden önce teknik seviyedeki birkaç detaydan daha belki parantez içerisinde bahsetmekte fayda var. Bunların başına işlemci geliyor. Bu bilgisayarda Intel'in 4. nesil Haswell mimarisine sahip Core i3-4030U isimli işlemci bulunuyor. Bu işlemci standart olarak 1.9 GHz'de çalışıyor ve turbo desteği olmadığı için bu frekansa kalıyor. Yani bunun için yüksek frekans yerlerine çıkmıyor. Aynı zamanda çift çekirdeğe ek olarak Hypertrading'de 4 tezek desteğimiz de var. HD4400 grafik birimimiz var. Bu grafik birimi 200 MHz'de çalışıyor ama 1 GHz'e kadar çıkabiliyor. Bunun dışına bakıldığı zaman 15 Watt'la TDP var. Şimdi grafik biriminden bence burada biraz bahsetmek gerekiyor Ender. Çünkü hani 3 aşağı 5 yukarı zaten i3 ailesindeki işlemciler genelde benzer yeteneklere sahip olduğunu görüyoruz. Ama Full HD panelden bahsettik az önce. Ekran çözünürlüğü arttığı için grafik gücüne belki biraz daha ihtiyaç duyan bir sistem var. Dolayısıyla hani gözüm o teknik özelliklerinde bir harici ekran kartı aradı. Çünkü zayıf bir GPU bile olsa harici bir GPU'nun en azından Full HD'ye kazandırdığı bazı özellikleri olabiliyor. Bu konuyu yorumlamak gerekirse sen ne düşünüyorsun?
Evet, gerçekten Full HD çözünürlükte özellikle 3 boyutlu bir şeylere adım atmak istiyorsanız ekran kartının yokluğu, yani işlemci üzerindeki HD4400'ün yetersiz kaldığını görebiliyorsunuz. Harici bir ekran kartıyla bu desteklenebilirdi. Belki maliyeti arttıracağı için öyle bir şey tercih edilmemiş olabilir. Çünkü baktığımızda Full HD çözünürlüğe sahip ve harici ekran kartlı modeller pahalı. Orada biraz herhalde kullanıcının tercihine bırakılmış. Yani grafik gücüne ihtiyaç duymuyorsan, sadece yüksek çözünürlüklü panelin işte internette web sayfalarını görüntüleme, ofis uygulamalarında getirdiği avantajı arıyorsan bu model öne çıkıyor. Ama ben biraz daha grafik istiyorum, arada bir şeyleri de kurcalayacağım diyorsan o zaman zaten bu model sana göre değil.
Yani aslında buraya kadar geldiğimiz nokta açısından şunu söylemek belki yanlış olmaz. Bu bilgisayar oyunu zaten hiç saymıyorum, direkt bir kenara itiyorum. Multimedya dediğim çoklu ortam yeteneklerinden de ziyade hani yüksek çözünürlükte örneğin ofis dokümanları üzerine çalışmak, örneğin internette gezmek, örneğin sürekli e-mail yazmak için daha elverişli bir altyapı sunuyor. Bunu söyleyebiliriz. Bu ufak not sonrasında tabii ki performanstan bahsedeceğiz ama tasarıma geçelim istersen Ender. Açıkçası benim nezdimde Casper'ın şu ana kadar Türkiye'de piyasaya sunmuş olduğu en güzel görünen bilgisayar diyebilirim.
Katılıyorum sana. İstersen ilk kapaktan başlayalım. Şöyle kapatalım. Şu kapağı daha önceki modellerde de gördük biliyorsun. Fırçalanmış alüminyum benzeri plastik malzeme. Üzerine Casper logosu işlenmiş güzel bir şekilde. Hani
plastik olduğunu burada söyleyeyim. Çünkü
evet, üst kapak plastik. Alüminyum görüntüsüne rağmen plastik olduğunu bir daha üzerine basarak söyleyelim. Bunun şimdi plastik olduğunu görünce ister istemez insan biraz yanılıyor. İç tarafa da açıyorsun. Benzer bir malzemeyle karşılaşıyorsun. Casper metal design demiş ama daha önce incelemesini yaptığımız bir modelde de aynı ibare vardı. O kasanın içerisinde metal parçaların olduğunu gösteriyordu. Yani şasinin güçlendirildiğini söylüyordu. Burada model artık şu klavye çerçevesi de metale geçmiş. Yani burası da alüminyum, bunu görebiliyorsunuz. bir şıklık ve sağlamlık katmış. Bilgisayarı mesela şöyle bir tuttun kaldırdın falan, hiç öyle esneme falan yapmıyor. Yani o metalin bir avantajını şeyini görebiliyorsunuz üstünde. Klavye de şık olmuş bence. Casper'ın modellerini biliyorsun. Klavyesi genelde söktak olurdu. Kasa yurt dışından gelirdi. Klavyeyi takarlardı, Türkçe klavyeyi kullanırdın. O arada bazen bomba yapardı. Bir tarafı çok güzel oturmazdı vesaire. Bunda o dert yok. Çünkü o alüminyum parça kesilmiş makinede ve tuşlar arasından çıkıyor. Tuşların da iyi bir geri bildirme olduğunu söyleyelim.
Özellikle tuşların
tuşlar gerçekten güzel.
Benim hoşuma gitti. Çünkü bastığınız zaman hissedebiliyorsunuz. Casper'ın daha önce bazı serilerindeki klavye tasarımlarında geri bildirim konusunda bir sıkıntı yaşıyorduk. Çünkü tuşların yüksekliği çok yeterli seviyede olmadığı için bastığımız zaman o hissiyatı bize yaşatamadığından dolayı özellikle yazı yazmaktan hoşlananlar yer sıkıntılar yaşayabiliyordu. Klavyenin dışında touchpad tasarımı da, şimdi fonksiyonelliği için farklı şeyler söyleyeceğim ben şahsen kendi yorumlarım açısından, ama tasarım olarak bakıldığında hani hem büyük yüzeyi hem de etrafının böyle metalimsi bir renkle kaplanmış olması hafif böyle MacBook havası da taşıyor. Evet. Çok şık bir görüntü ortaya çıkmış yani.
Klavye olduğu bölgeye çok güzel uymuş gerçekten. Kullanım açısında benim yaşadığım bir sıkıntı, ikimiz de farklı sıkıntılar yaşadık. Hızlı parmak hareketlerinde ben şeyi çok göremedim yani. Touchpad yani fare imleci senin parmak hareketini yeterince hızlı takip edemiyor. Yani şöyle hızlıca bir sağdan bir sola gideyim deyince mouse'un biraz daha yavaş geldiğini, gecikmeli geldiğini görüyorsun. O beni biraz rahatsız etti. Belki imleç hızını falan biraz daha arttırıp toparlanabilir bir durum ama sonuçta kutudan böyle çıkması da bir rahatsızlık.
Ben de özellikle touchpad'in üzerindeki fiziksel klik yani butonlarla ilgili bir sıkıntı yaşadım. Hani güç uygulamak zorunda kalıyorsun.
Bu kullanım tarzına göre değişiyor. Mesela ben ekrana touchpad'in herhangi bir yerine dokunarak tıklamayı sevdiğim için beni çok rahatsız etmedi. Ama tuşa basarak kullanmaya alışmış olan insanlar gerçekten şu tuşları sert bulacaklardır. Yani.
Sert bulacaklar. Bir tane az önce klavyedeki o geri bildirim başarımından bahsettik. Bunu beğendiğimizi söyledik ama burada o touchpad'e bastıktan sonra hakikaten şey yani seni zorluyor, yoruyor ve o geri bildirimi sana vermiyor.
Aynen öyle. Ve belki sağ taraf sola kıyasla daha biraz yumuşak, daha yumuşak ve daha rahat basılabilir.
Enteresan. Belki ilerleyen jenerasyonlarda Casper'ın touchpad için ayrı bir çalışma yapmasında fayda olabilir diye düşünüyorum. Ekrana geçecek olursak eğer ekranda şimdi şöyle bir ikilemde kalıyorsunuz arkadaşlar. Bu bilgisayarı açtığınız zaman touchpad'in hemen yanında bir etiket var. Bu etiket bazı özellikleri ön plana çıkartıyor ve diyor ki çerçevesiz ekrana sahip. Evet. Şimdi
bu biraz yanıltıcı.
İki açıdan yanıltıcı bence. Evet. Birincisi zaten görüntüde oldukça kalın bir çerçevemiz var. Bu ama zaten her ortalama her düzüstü bilgisayarda olan bir çerçeve. Fakat burada Casper'ın bahsettiği çerçeve o çerçeve değil.
Değil. Evet şimdi ama ister istemez insanlar o çerçeveyi anlıyor. Çünkü bu akıllı telefonları, tabletleri falan çok konuştuğumuzda işte çerçevesiz, merçevesiz dedim mi insan doğal olarak şu geliyor yani aklına.
Yani Casper'ın, zaten bu Casper'ı ikilemde düşürendi bu aslında.
Evet yani Casper'da biraz kendi
bacağına, çerçeve var.
Kendi bacağına sıkmış. Yani onu farklı bir terimle ifade etmesi bence daha doğru olurmuş. Çünkü onların bahsettiği şey aslında şu ekranın hani
ekranın aslında çerçeveyle ekran arasındaki boşluk.
Çerçeveyle ekran arasındaki boşluğun çok az olduğunu ön plan çıkarmaya çalışmışlar. Ha orada da bir boşluk var. Onu görebiliyorsun. Siyah ince bir bant var. Özellikle alt sırada çok belli oluyor. Üst taraflar yine hani neredeyse sıfıra sıfır. Alt taraftan görebiliyorsunuz. O yüzden orada bence başka bir terim kullanılmalıymış. Yani biraz yanıltıcı olmuş.
Bence evet. O ekran kısmının hiç vurgulanması orada iyiymiş. Çünkü şöyle bir sıkıntı doğuyor arkadaşlar. İster istemez kullanıcıyı bir beklenti içerisine sokuyorsunuz. Bu bilgisayarı kutudan çıkarttıktan sonra açtığınızda zaten kalın bir çerçeve var. Buna ek olarak bir de alt tarafta dikkatli baktığınızda ortaya çıkan siyah boşluk.
2-3 milimetrelik bir boşluk var.
Evet. İster istemez rahatsızlık verecek düzeye taşıyabiliyor. Ama tasarım genel itibariyle görünüm anlamında beğendiğimizi söyleyebilirim. Çünkü ön taraf plastik olmasına rağmen fırçalanmış alüminyum görüntüsünün kazandırılmış olması, alt tarafında zaten metalle desteklenmiş olması hoş bir hava yaratıyor. Evet. Bunu söyleyebiliriz. Altına bakalım istersen Ender. Alt kısmıyla ilgili neler söyleyebilirsin?
Alt tarafı için baktığımızda buradan da görüyoruz. Yekpare bir bölge var. Bütün vidaları sökmek zorundayız içerisine ulaşabilmek için. Ha, söktük tabii ki sizler için. Şu anda zaten o görüntüleri görüyorsunuz. İçi oldukça basit. İşlemci anakart aleyhimli. Zaten şöyle de çevireyim. Şu bölgede ufak bir baskı devre kartı var. Kalanı boş. İşlemci üzerinde bellek orada. Ekran kartı yok. Soğutma sistemi basit. 15 wattlık bir işlemci zaten çok ısınmıyor. Onun da ısınma noktasına geleceğiz. Şu bölgede pil. Şurada bir sabit disk. İşte burası optik sürücü için ayrılmış. Bir de ufak M-SATA portumuz var boşta yatan. Her zamanki gibi boşta yatıyor onlar maalesef. İçerisinde hani bir 60'lık 80'lik tampon bellek olsa iyi olurdu diye düşünüyoruz açıkçası. Onun dışında basit bir şey. Yani upgrade konusunda bize bir seçenek sunmuyor. Ha şunu da söyleyeyim. Bellek slot da bir tane. Bu demek oluyor ki hem işlemci tek kanal bellek kontrolcüsüyle çalışıyor. Yani grafik performansını ekstra bir zayıflatıyor. Ve belleği hani upgrade etmek istediğinizde eskisini çıkartıp yenisini takmak zorundasınız.
Kaldı ki bazı üreticiler de örneğin 8 GB'lık bir bellek modülü 4x4 2 modülden oluşan 8 GB'lık kitten daha pahalı olabiliyor bir RAM yoğunluğu arttığı için. Yani keşke çift slot olsaymış. Evet. Ama tabii yüksek performans segmentine yer alan bir ürün olmadığı için Casper'ın herhalde orada kendisine göre bir kategorizasyon evet. sistemi vardır. Muhtemelen ondan yola çıkarak böyle bir şey yapmış olabilirler diyerek.
Sağdaki soldaki portlara da bakalım istersen. Sol tarafta herde optik sürücümüz var. Büyük bir bölümü zaten orası kaplıyor. Bunun dışında kart okuyucu, USB 2.0 bağlantıları ve Kensington kilitini görüyoruz. Sağ tarafa bakalım istersen. Sağ taraftaki giriş çıkışları da sen bize anlat.
Evet, orada zaten kulaklık girişimiz olduğunu biliyoruz. Mavi renkten anlaşılabileceğiz diye USB 0 portumuz var. Yeni de HDMI konektörümüz var. Görüntüyü dışarı aktarmak isterseniz. Ethernet portumuz ve yine güç bağlantı noktamız da cihazın sağ kısmında konumlandırılıyor.
Benim USB'lerle ilgili söyleyebileceğim bir şey oldu. Hani iki tane USB 2.0, bir tane 3.0 olacağına USB 3.0'ın bir tane daha belki olabilmesi daha avantajlı olurmuş diyorum. Çünkü yani artık 2015 yılına geliyoruz. USB 3.0'ı daha fazla görmek istiyoruz açıkçası bilgisayarlarda.
Evet, tasarım detaylarını da genel olarak bu şekilde özetleyebiliriz. Performans değerlerine geçmeden önce kısaca günlük kullanım deneyimi olarak neler sunuyor bundan da bahsedelim. Hem Ender hem de ben bu dizüstü bilgisayarı ofis içerisinde günlük aktivitelerimize kullandık. Windows 8 işletim sistemiyle geliyor zaten 8.1 işletim sistemiyle. Dokunmatik ekran olmadığı için modernler o yüzden tam anlamıyla istifade edemiyorsunuz ama klavyesini ben özellikle beğendiğim için çok da yazı yazan bir insanım. Hem haberler olsun hem de e-mail trafiği olsun. Genel anlamda beğendiğimi söyleyebilirim. Burada donanımsal seviyede bazı şeyler rahatsız ediyor ama onları da performans testlerinden sonra söyleyelim isterseniz.
Evet, günlük kullanımda benim de dikkatimi çeken şeyler aslında tercih edilen donanımlardan dolayı ön plana çıktı. Onları performans tarafına saklamak istiyorum. Klavyeyi ben de gerçekten beğendim. Şu ana kadar kullandığım en keyifli Casper bilgisayar olduğunu söyleyebilirim klavye anlamında. Touchpad'de de senin kadar sıkıntı yaşamasam da ben de o düğmelerin sert olduğunu zaman zaman bastığımda fark ettim ama kullanım olsun, serinlik olsun ki çok serin çalışıyor bilgisayar. Zaten fazlasından bir cihaz değil. Her ne kadar kucağa koymayı tavsiye etmesek de kucakta da bir hani yanma vesaire oluşturmadığını belirtebiliriz. Genel olarak güzel oldu. Pil ömrü konusunda da söyleyeceklerimiz var. Onu da ileriye saklıyoruz. Genel olarak ben beğendiğimi söyleyebilirim. Yani bir iki ufak tefek donanımsal eksiklik dışında. Evet,
beklentiniz yüksek olmadığı sürece ki çünkü şöyle bir ikilem var yine orada belki başa dönmüş gibi olacağız ama kendi fiyat segmentinde daha çözünürlüklü, daha yüksek donanıma var, sahip tabii. bazı bilgisayarlar var. O bilgisayarların sunacağı performans beklentisine girmediğiniz sürece günlük aktivitelerde özellikle iki boyutlu aktivitelerde sizi mutlu edeceğini söyleyebilirim. Şimdi bu detay sonrasında yavaş yavaş performans kısmına geçelim. Tablolar ekranlarınıza gelmeye başlıyor zaten. i3 işlemciye sahip olduğunu ve harici ekran kartı olmadığını söylemiştik. Bu hatırlatmayla beraber tablolar da gelsin şimdi ekrana.
Evet, tablolarda skorları görüyoruz. Uygulamaların genel puanlarını ekranlarınıza getiriyoruz. Genel olarak düşük skorlar. Zaten sistemden çok bir performans beklentimiz yoktu. i3'ün yapabildikleri ortada. Keza i5'te de arasında çok fark yok biliyorsun. Mobil tarafta sadece turbonun aktif olup olmaması var. Masaüstünde biliyorsun iki çekirdek fark ediyor.
Ya da frekans değerleri.
Frekans değerleri de fark ediyor. Mobil tarafta aynı uçurum yok. Bunun dışında grafik biriminin zayıflığını bazı oyunlarda, eski oyunlarda bile görüyorsunuz. Çünkü HD 4400 zaten kırpılmış bir grafik birimi. 15 watt TDP var. İşlemci mi kullansın, ekran kartı mı kullansın?
Full HD çözünürlüğün var.
Bir de üstünde full HD çözünürlük olunca yani tek kanalda bellek kontrolcüsünü ekleyince 3 boyut yani oyun olayı bu bilgisayardan uzaklaşıyor. O bir kesin.
Yani HD 4400, 1366, 768 için bile oyun deneyiminden uzak bir GPU iken Full HD birleşince maalesef tablo o noktada özellikle 3 boyutlu oyunlar için çok vaatkar değil.
Orada artık farklı oyun türlerine, indie game'ler işte falan 2 boyutlu bir sürü oyun var.
Ya da Windows'un kendi marketinden bir takım casual games dediğimiz günlük oyunlar.
Yani onların arasında da hızlı çalışan, yavaş çalışan oluyor. Yani onu bir beklenti olarak oluşmasın. Windows Market'ten indirim açarım, rahat rahat oynarım. Grafik ağırlıklı oyunlar orada da sıkıntı oluşturuyor. Performans konusunda benim dikkatimi çeken en büyük şey disk oldu. Diskin de iki tane dezavantajı var. Biri yavaş, zaten mekanik disk. İkincisi de sesli. Biliyorsun canlı yayın yaptık ve bu bilgisayarı orada kullandık. Biraz hassas bir mikrofonumuz vardı. Birçok izleyiciden diskin sesi yayına geliyor diye şikayet aldık. Hakikaten kullanırken cır cır cır ötüyor. Western Digital'in Blue serisi bir disk var. Blue okey yani standart bir disk ama bu kadar sesli olmasını ben beklemiyordum açıkçası.
Yani hani şimdi bu noktada bu dizüstü bilgisayarla ilgili en beğenmediğin şey nedir diye bana sorsan HD 4400 ve Full HD çözünürlük kombinasyonu da bir tarafa bırakır ve diski söylerim. Diskin yarattığı gürültü gerçekten rahatsız ediyor. Yani o gürültüyü duymamak için müzik açıp kulaklıkta dinlemek gerekiyor. Hani o noktada açıkçası...
Bir de yavaş, hem de yavaş.
Yani. Yavaş aynen. Hani 100 lira pahalı olsaydı üzerinde bir SSD olsaydı mesela.
Yani veya ne bileyim bir hibrit şey olsaydı. SSD
gibi bir şey olsaydı.
Çünkü fiyat kısmında onu söyleyeceğiz. Şimdi insanlar bakıyor ben bu konfigürasyonda hani i5'li harici ekran kartlı ekran bir dizüstü bilgisayar alırım diyor. İşte onun karşısında bir argüman sunmak istiyorsa Casper Full HD panelin yanına bence ekstradan bir şey daha lazım. Ne bileyim bir SSD olur, bir hibrit sürücü olur. Bunun dışında yani böyle önemli şeyler. Bir M.SATA takarsın oradaki yani, boş slota bilgisayar hızlı çalışır, kullanım deneyimine direkt yansır.
Kesinlikle katılıyorum.
Eli tutulur bir şey lazım.
Ya yani. Çünkü arkadaşlar şuna da dikkat etmek gerekiyor. Yani harici bir ekran kartı evet olsun hepimizin hoşuna gider bu ama ekran kartından beklentimiz nedir? Genelde oyun ağırlıklı uygulamalar. Herkes oyun oynamayabilir, herkesin bu konuda bir beklentisi olmayabilir ama şu bilgisayara SSD taktığınız zaman herkesin mutlu olabileceği bir güncelleme yapmış olursunuz. Açılış hızlanıyor, uygulama başlangıçları hızlanıyor, Windows hızlanıyor. Yani çevresi
başka değil şu bilgisayarda. Şu açılış hızından da bahsetmişken söyleyeyim. 38-39 saniyede açılıyor ki Windows 8 birli bilgisayar için aslında uzun bir süre yani. Windows 8 zaten
akıllar belki Windows 7 gidecektir. Onunla kıyasladığınız zaman fena değil. Özellikle sahip olduğu mekanik diskin artı ve eksilerini düşündüğümüz zaman ama Windows bu fiyata 8. Bir, yani. Bu fiyattaki bir dizüstü bilgisayar için o sürenin daha iyi olması gerekiyor diye düşünüyoruz. Açıkçası bu bilgisayarın en büyük handikapı donanım seviyesinde bence sahip olduğu diski. Belki orada Western Digital'in Black serisi bir mobil mekanik diski ya da artık hiç olmayacaksa SSD gibi bir çözüm sanki.
Yani bu konuda disk konusunda kesinlikle eğilmesi gerekiyordu bu Casper'ın. Dediğim yani o fiyat farkını verecek kullanıcılara panel dışında ekstra bir şey daha sunmalıydı. Ve bu ekstra sunulacak şey bence kullanıcının da en rahat hissedebileceği şey disk.
Yani mekanik disk olacaksa belki yine MSATA, küçük kapasiteye bir
MSATA. 60'lık, 80'lik işte hibrit çalışacak, işte dual çalışacak şekilde yapılabilirdi yani.
En azından Windows ve bazı uygulamalar oradan başlasa.
O bile bir rahat bir avantaj oluşturdu gerçekten. Ya, cihazın sonuçta öyle bir desteği var ama kaç kişi içini açıp da garantisini bozup öyle bir şey tercih eder?
Belki Casper'ın kapısını çalıp orada artık farkı neyse öyle bir opsiyon.
Ürünü kendine götürüp ya bunu da takar mısınız diye bir şey yapabilir ama sonuçta kullanıcıya ekstra iş bu.
Anladın ya mı? Da Casper'ın belki böyle opsiyonları kullanıcılara sırtını alma aşamasında en azından sunması gerekir diye
düşünüyorum. Evet biz biliyorsun başka Casper dizüstü bilgisayarlarda da bu konuyu eleştirmiştik. Onlar bize, kullanıcı bize başvurursa zaten ekstra konfigürasyon opsiyonu sunuyoruz dediler ama sonuçta bu insanların çoğu da gidip teknoloji marketlerden bu ürünleri alıp çıkacaklar. O yüzden hani sipariş vereyim de 3 gün sonra gelsin falan. Herkesin yapacağı iş de değil yani o.
Yani kısaca özetleyecek olursak eğer bugün SSD'lerin geldiği fiyatları ortada inanılmaz düşük noktada seyrediyor. Dolayısıyla artık sadece Casper, modeli için değil. Hani 1000 liranın üstündeki dizüstü bilgisayarlarda 1 terabayt istemiyoruz. Yani 120 GB koy SSD olsun.
Aynen ki 120 GB MSATA SSD'leri biliyorsun bir sürü farklı kontrolcüler, Fizon falan uygun fiyatlı var yani.
Var var bir sürü seçenek var onun kurulu. Hani umarız bir sonraki aşamada Casper'ın özellikle depolama tarafındaki tercihi daha yüksek performanslı ürünlerden yana olur. Çünkü harici ekran kartını herkes belki birinci öncelik olarak istemeyebilir ama sistemin genel olarak daha hızlı çalışması herkesin temel arzusudur diye düşünüyorum. Şimdi performansı gördük. İstersen bir de batarya ısınmadan bahsedelim. Bataryayı sona bırakalım, ısınma ile ilgili durumu söyleyelim. Zaten çok güçlü bir donanımsal yapıya sahip olmadığı için o konuda büyük sıkıntılar yaşandı.
15 wattlık işlemciyi bugün işte V-Prime'de ben videoya girmeden önce biraz çalıştırdım. Bir yarım saat falan çalıştırdım. Geldiği derece 59-60'da en fazla ki biliyorsun dizüstüler 90'lara kadar gidiyor. İşte o thermal throttling dediğimiz sınıra girip düştüğünü de çok çok görüyorum.
İçerisinde orta seviye bir mobil GPU olsaydı o da o kadar ısınacak zaten.
Aynen tek öyle yani bu bilgisayar kesinlikle saat frekansı düşünmüyor. Zaten 15 wattlık işlemci ısınmıyor bile doğru düzgün. O yüzden hani kucağa yansıyan veya kullanım esnasında kullanıcıya yansıyan bir sıcaklığı da yok. O da güzel bir avantaj.
En fazla ısınan parçası yine sahip olduğu disk aslına bakarsan. Evet, yani.
Disk belki işlemciden daha fazla ısınıyor olabilir. Pil ömrü konusunda da biz ortalama kullanımda hani bir 3 saat 10 dakika gibi bir süre yakaladık. O da normal.
Yani böyle bir donanım için normal açıkçası bakıldığı zaman. Tabii ki hani benzer sürelerde pil performans sağlayabilen üst seviye oyun makineleri de var. Dolayısıyla hani beklenti orada biraz daha yükselebilir bazı kullanıcılar açısından ama bu donanım açısından bakıldığı zaman sunduğu pil süresinin hani kullanıcının aslında günlük ritüellerini yakalayabilecek seviyede olduğunu söylemek
yanlış olmaz. Klasik alıştık olduğumuz 15-6 dizüstü bilgisayarlar var ya 2,5-3 saat pile giden. Bu da onlardan bir tanesi yani ekstrası yok.
Evet pil performansını böylece görmüş olduk. 3 aşağı 5 yukarı bu bilgisayarla ilgili söyleyebileceklerimiz bu kadar. Genel olarak özetleyecek olursak ya burada kullanıcının bir yol ayrımına girmesi gerekiyor. Evet. Sonucunda aşağı yukarı 1400 lira gibi bir fiyatı gözden çıkartarak bu dizüstü bilgisayarı alacak. Ya şık görünen ve Full HD ekrana sahip olan günlük daha çok 2 boyutlu uygulamalarla haşır neşir seyir kullanıcı böyle bir seçenekten yana tercihini yapacak. Ya da ben bu bilgisayarı ana bilgisayarım olarak kullanacağım. Yani tek bir bilgisayar olarak bir dizüstü bilgisayarım olacak. Yeri geldiği zaman oyun açabilmeliyim. Yeri geldiği zaman ofis uygulamalarından en yüksek performansı elde edebilmeliyim. Yeri geldiği zaman da başka şeyler yapabilmeliyim diyenler için Casper'ın kendi ürün gamında da zaten bu çözümlere, bu ihtiyaçlara cevap verebilecek farklı ürünler var. O noktada CLC4030U'nun donanımı yetersiz kalacaktır. Evet.
Benim de ekleyeceğim şey bu. Hani videonun orta kısmında da söyledim. Bu fiyat segmenti hani bu insanlar bu ürüne baktığında yani sırf Full HD panel için ben hem işlemciden feragat edeceğim. i5'ten i3'e düşeceğim. Hem mobil harici ekran kartından vazgeçeceğim. Bence bu birçok kullanıcının kafasında iyi bir takas olmayabilir. O yüzden dediğim gibi disk tarafında bu bilgisayara bir ekstra bir doping olsaydı bir SSHD veya MSATA ile beraber ikili bir çözüm. O yüzden öyle bir şey olsaydı o zaman hakikaten kullanıcının ekstradan alabileceği bir şey olurdu. Şu haliyle biraz da şey, soru işareti bırakıyor kafalarında.
Tabii Casper Nuringham'ın da bu fiyat segmentinde de full HD panellerin girmiş olması da güzel bir durum. Umarız yakın gelecekte hem donanımsal seviyede hem de ekran çözünürlüğü seviyesinde böylesine alternatifler piyasada hızlı bir şekilde yaygınlaşır. Çünkü akıllı telefonlarda 4K panellerden bahsediyoruz. Dizüstü bilgisayarlarda hala
1366, 768 lanet gibi yani bilgisayarların üstünde çöktü kaldı.
Bu üreticilerin bunu aşması gerekiyor. Bu toplumsal kamu spotundan sonra da yavaş yavaş videomuzun sonuna gelelim. Casper'ın bu videomuzda CLC4030U adını verdiği dizüstü bilgisayarını inceledik. Eğer bilgisayarla ilgili merak ettiğiniz soru, görüş ya da eleştirileriniz varsa lütfen videonun altında bizlerle paylaşın. Merak ettiğiniz detaylara biz de cevap vermeye çalışırız diyerek videomuzun sonuna gelelim. Ben Erdi Özva.
Ben Ender Yıldız.
Bir sonraki videoda görüşene dek şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.
Hoşçakalın.